Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar, teşekkür ederiz.
Evet değerli hocam, şimdi gündemin en önemli maddesi olarak Zeytin Dalı Harekatımızın ulaştığı noktaya bir bakalım. Bu şekilde başlayalım programımıza müsaadenizle. Evet, Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak'ta başlamıştı ve 18 Mart itibarıyla başarıyla neticelendi ve 18 Mart'ta Afrin tamamen PKK'lı teröristlerden arındırılmış, temizlenmiş oldu. Hem 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü biz kutlamış olduk o gün, hem de Afrin'in kurtuluşunu kutlamış olduk. Bu şekilde bir tevafuk da dikkat çekiyor. Buradan başlayalım hocam. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? 20 Ocak'tan itibaren Zeytin Dalı Harekatı nasıl ilerledi? Neler öne çıktı? Hangi noktaları bizimle paylaşmak istersiniz? Zafere giden yolda neler söylemek istersiniz? Buyurun.
Evet, öncelikle bu Afrin Harekatı'nda şehit olan askerlerimize, Allah'tan rahmet gazilerimize ve onların yakınlarına da sağlık, afiyet diliyoruz. Ve vatanın ve bütün 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkının onlara minnettarlığını belirterek başlayalım.
Evet.
Afrin Harekatı alan bakımından düşünüldüğünde, yani Halep vilayetinin bir ilçesidir sonuçta. Alan bakımından küçük bir yerdir. Ortalama 2000 kilometre karelik bir alanda bu operasyon yapıldı. Evet. Ancak bunun yansımaları olarak baktığımızda, bundan sonraki Orta Doğu coğrafyasında ve siyasetinde oldukça önemli olacaktır. Bunu tarih böyle yazacaktır. Şöyle bir örnekle açıklamak isterim.
Evet.
Mesela biz 1915 Çanakkale Zaferi diyoruz değil mi? Deniz Zaferi, arkasından işte 1915'te 18 Mart'ta denizden boğazları geçemeyen birlikler Nisan ayının sonuna doğru çıkarma yaptılar. Ta ocağa kadar 9 ayda karam mücadeleleri oldu. 500 bine yakın insan orada can verdi. Yani yaklaşık yarısı Osmanlı ve Müslüman askerler, yarısı da karşı taraftan. Şimdi baktığınızda Gelibolu şu anda ekonomik olarak, sanayi olarak, nüfus olarak, yani Boğaz'ın karşısında küçücük bir yer.
Evet.
Yani toprak olarak da, nüfus olarak da, ekonomik olarak da bir çok değerli bir yer değil. Ama Gelibolu'nun tarihteki yerine baktığımızda o Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirecek bir önemi var. İşte bu Afrin Harekatı da, yani Afrin'in bu 2000 kilometre karelik bir kabaca bir alandır, işte Halep'in bir ilçesidir diye düşünürsek, o zaman bu olayın boyutlarını ve şümulünü tam olarak idrak edememiş oluruz. Peki bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Hı hı. Yani biz Afrin'e geldik ve şu anda pazar sabahından itibaren, geçtiğimiz pazar sabahından itibaren işte 57. günde 18 Mart sabahında böyle bir müjdeyle uyandı bütün Türkiye ve dünyada. Kimileri dostlar sevindi, düşmanlar şok oldu vesaire.
Evet.
Peki olayı şöyle değerlendirmemiz lazım. 2015 yılında Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde başlayan bir bu çukur siyaseti işleyip Cizre'de, Yüksekova'da, Nusaybin'de, Sur'da bu hendek kazıp da kendilerine göre özerklik ilan edenlere karşı yapılan operasyonlarda yani şöyle bir derlediğim rakamlara göre yaklaşık 7000 terörist
etkisiz hale getirilmiş.
Bu Afrin Harekatı'nda da 3600 civarında bir terörist etkisiz hale getirilmiş. Yani 10.000'i geçiyor. Zaten bizim 84'ten beri bunlarla mücadelemizde toplam 30.000 civarında terörist etkisiz hale getirilmiş. Fakat bu iki operasyonda onun üçte biri kadar. Şimdi Afrin'den niye çıktılar? Yani silahlı mücadele olmadan niye çıktılar sorusunun cevabı burada gizli.
Evet.
Şöyle ki, eğer bir terör harekat bir terör örgütü 2 yıl içerisinde mesela biz Fırat Kalkanı'nı DAEŞ'e karşı yaptık. Hı hı. Yani orada biz PKK ile bir şeyimiz olmadı. Orada da 3000'e yakın terörist etkisiz hale getirildi ama onlar PKK'dan farklıydı. Hı hı. Şimdi burada Afrin'in şehir merkezinde de bir bu silahlı bir mücadele yapılmış olsaydı muhtemelen bir o kadar daha bir can kaybı olacaktı bu terörist gruptan. Ve muhtemelen daha azılı elebaşıları orada kalmış olacaktı. Fakat bunlar sivil halkın içerisine karışıp sıvıştılar.
Evet. Tabiri zaten bir caizse. Kaçış noktası bırakılmıştı
Türkiye'de
zaten.
Türkiye'de zaten hedefleri kan dökmek değil, terörden buraları arındırmak idi. Şimdi bu harekattan sonra ben yabancı basında ve Türkiye içerisinde gönlü PKK'yla ve Suriye PKK'sı YPG ile atanların acaba neler düşündüğünü, neler hissettiğine dair ben muhalif tarafın böyle tweetlerine, şeylerine ve basına düşen haberlere baktığımızda özetle şunu söylüyorlar. Teröristlerin erdemi. Yani erdem gösterip lütfedip çıkmışlar kan dökülmesini istemedikleri için. Yani bunu diyebilecek aymazlıkta bu memleketin içerisinde hala insanların olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani mücadele etmemelerini onların bir işte lütuf gösterip.
Yoksa bizim bir başarımız yokmuş gibi göstermeye çalışıyor. Evet. Zaten operasyon bir algı operasyonuyla da mücadeleyle devam etmişti değil mi?
Aynen öyle.
Devam ediyor gene.
Şimdi siz Afrin gibi bir ilçede. Yani 350 tane yaklaşık işte köy, mezra, belde ile birlikte 2000 kilometre kareye yayılan ve 350 yerleşim birimi olan bir yerde 3600 tane kayıp vermişsiniz.
Evet.
Bir şehir merkezinde de bu çatışmayı sürdürdüğünüzde bir o kadar daha verdiğini yani bir zaten dünyadaki terör örgütlerinin 5000, 10000 bilemedin 20000 tane eleman olur. Yani sizin bir düzenli ordu gibi 1 milyon tane elemanınız olmasa zaten siz buna bir öğün yemek vermeye kalksanız bu işin maliyetini nasıl karşılayacaksınız? Dolayısıyla terör örgütü onulmaz bir darbe yedi bu Afrin'de. Hı hı. Bu bir, bunu not edelim. İkincisi, bunun dünya kamuoyundaki boyutlar vardır. Onu bir sonraki boyutta konuşalım. Fakat Türkiye açısından baktığımızda Türkiye dostla düşmana şunu gösterdi. Bu koridoru ben
size açtırmayacağım
demişti. Evet. Ve Fırat Kalkanı harekatıyla bir yarma operasyonu yaptı. Hı hı. Fakat Türkiye'nin kararlılığını çok da ciddiye almadılar. Şöyle düşündüler. Yani Fırat Kalkanı harekatında işte Cerablus, Azez ve Elbap'dan işte yaklaşık 20 ile 30 kilometre arası girmiştik. Dediler ki biz onun arkasını dolanırız. Zaten o Tel Rifat'tan bir koridor açtılar. O Halep'in güneyinden biz yine burayı bir şekilde Afrin'den zaten Amanos dağları üzerinden Akdeniz'e inme projeleri vardı.
Evet.
Bu da zaten oralarda yani tekrar ediyorum Kürtlükle, devletle filan değil. Çok uluslu şirketlerin fosil enerji kaynaklarını, petrol ve gazı açık denizlere ulaştırma projesiydi.
Evet.
Bu harekatla bu yani Fırat Kalkanı'yla bir darbe vuruldu. Afrin operasyonuyla da artık bunun kesinlikle olamayacağı ki aynı eş zamanlı olarak güneyde gözden uzak sessiz sedasız İdlib bölgesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri Rusya ile anlaşarak gözlem noktaları oluşturuyor. Yani Halep'in hemen kenar mahallelerine kadar ulaşan bir alanda yani bizim Reyhanlı'dan itibaren içeriye doğru ve artık o koridorun Akdeniz'e ulaşma imkanı kesin olarak ortada kalktı.
Evet.
Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda Türkiye'nin bekasını ilgilendiren ve Türkiye'nin Arap dünyasıyla bağını koparan bir operasyondu bu. Mesela biz o Birinci Dünya Savaşı'nda bu haritalar çizilirken pek uyanamadık ama mesela Sovyetler Birliği'nin o çizmiş olduğu haritalarda Ermenistan'a öyle bir Nahçıvan'la Azerbaycan arasını kopardılar ki şu anda bizim Azerbaycan'a ve Türk Cumhuriyetlerine, Orta Asya'ya kara yoluyla ulaşmamız engellendi. Evet. Yani biz ya Gürcistan üzerinden ya Ermenistan'ı ya da İran topraklarını, yani bunlar içerisinde en efen Gürcistan'ı bulduk. Onların üzerinden gidiyoruz. Aynı şeyi bu koridoru yaparak Türkiye'nin Arap coğrafyasıyla olan bağını o PKK'lıların tekelinde, yani onların inisiyatifine bırakacaktı. Türkiye'de böyle bir şeye razı gelmeyeceğini söyledi. Operasyonunu yaptı. Hedeflediği şeyler ele aldı. Ama bundan sonra ikinci boyutu var ki esas onu konuşmamız gerekiyor.
Konuşalım hocam. Önemli bu da. Dünya kamuoyunda acaba neler söylendi diye bakalım. Amerika mesela Türkiye'nin Afrin'de olmasından endişe ettiğini söyledi. Almanya Afrin'de yağmalama yapıldığını iddia etti. Birçok ülkeden işte orada Türkiye'nin bulunmasından rahatsız olduklarına dair açıklamalar geldi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Türkiye'nin hakikaten hani tereyağından kıl çeker gibi derler ya, böyle bir operasyon gerçekleştirip, iki fotoğraf var sosyal medyada dolaşıyor, mutlaka görmüşsünüzdür. Bir, Afrin'in Zeytin Dalı operasyonundan sonraki hali. İkinci fotoğrafta Rakka ve Musul'un ABD operasyonlarından sonraki hali, yani tamamen bitmiş bir Musul, tamamen dağılmış, yerle bir olmuş bir Rakka'yı gösteren fotoğraf. İkisi kıyaslanıyor. Biz işte yok etmeye değil, inşaya geldik. Türkiye'nin tezi buydu Afrin'e giderken de. Şimdi bütün bunlar ortadayken hala neden endişe duyuyorlar?
Şöyle, Türkiye'ye karşı bir şer ittifakı kurmuşlardı. Ve bu ittifakın artık, yani bu YPG'den, PYD'den, PKK'dan bir şey çıkmayacağını gördüler ve ondan endişe duyuyorlar. Yani düşünmüşlerdi ki bizim hava üstünlüğümüz var. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri az önce belirttiğiniz gibi Halep'i, Rakka'yı, Musul'u, Deirizor'u yerle bir etti. Havadan biz bombalamayı yapıyoruz. Karadan da bizim adımıza işte bir çok da ucuza çalışan bir taşeron olarak bu PKK'lıları bulunca, o halde Orta Doğu'da biz istediğimizi yaparız hesabında idiler. Fakat gördüler ki Türkiye bu oyunu bozdu. Endişeleri bu. Yoksa şehirler yıkılmış, insanlar ölmüş, siviller zarar görmüş, zerre kadar umurlarında da değildir. Yani bundan ben adım gibi eminim. O halde İşte bu dünya kamuoyuna verdikleri mesaj sürekli, işte Türkiye'nin hastane bombaladığı yalanını ortaya çıkarttılar. Ama işte insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar vesaire, bunlar hep kamuoyunda bir haftadır konuşuluyor zaten. Peki biz olayın perde gerisine, madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak resimde neyi görüyoruz? Artık Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, yani Avrupa'nın lokomotifi Almanya, bu küresel kapitalist sisteminde lokomotifi Amerika Birleşik Devletleri, onların da perde gerisindeki neokonlar ve bu Yahudi lobisi vesaire şunu gördüler: önlerinde bir İran operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan vesaire. Türkiye'yi Rusya'yla ittifak yapar halde bir politika izlemeye devam ederlerse, bu onların görebilecekleri en büyük kabus konumunda. Evet. Şimdi hemen alttan almaya ve Türkiye'yi anlıyoruz ama diye cümlelerle başlıyordu ama işin öbür tarafına baktığımızda artık bu Afrin operasyonuyla denize ulaşma projeleri bitti. Artık bu PKK'nın da kendilerinin o Orta Doğu coğrafyasında düşündükleri o harita değişikliklerini yapabilecek doğru bir partner olmadıklarını anladılar. Eğer Türkiye'ye rağmen, işte Türkiye'nin şu anda eğitip donattığı Özgür Suriye Ordusu bileşenlerine rağmen bir şey yapmalarının mümkün olmadığını dost düşman herkes bu operasyonla görmüş oldu. Bundan sonraki adımlarda göreceksiniz, Türkiye'yi daha fazla hesaba katmak zorunda kalacaklar. Bugüne kadar eski alışkanlıklarıyla Türkiye'ye buyurgan demeçlerle, tepeden bakan ve emredici bir üslupla hareket ediyorlardı. Artık Türkiye'nin de bu coğrafyada kendi ulusal çıkarlarına uymayan noktalarda girip kendi göbeğini kesip milli menfaatlerine aykırı unsurları yok edebilecek kapasitede olduğunu gördü. Buradaki en büyük başarının sırrı başta Cumhurbaşkanı olmak üzere silahlı kuvvetlerin, evet, özel birliklerin, hı hı, sivil halkın yek vücudu olup, yani CHP'lisinden MHP'lisine, AK Partilisinden Saadet'ine, yani sivil halkımız tam destek verdi. İlk defa emniyet teşkilatıyla genelkurmay, istihbaratla, yani hepsi bir arada, evet, yek vücut oldu. Ve bu Türkiye için en büyük kazanımlardan biriydi. Ben 90'lı yılların Türkiye'sini düşünüyorum. Bizim uçaklarımız işte Kandil'i bombaladı haberi gelirdi. Genelkurmay başbakanlığı bilgilendirmezdi. Genelkurmay hükümete güvenmezdi. Hükümet askere güvenmezdi. Askerle polis birbirine güvenmezdi. Sivil istihbarat ayrıydı. Askeri istihbarat ayrıydı. Şimdi şu anda Amerika'da duyduğumuz, yapılanlar, yaşadığımız şeylere, evet, benziyordu. Şimdi 90'lı yılların Türkiye'sinden bugünü gördüğümüzde Afrin Harekatı'ndaki kazanılan başarı kadar bu ortak bir fotoğraf Türkiye'nin en büyük başarısıdır diyorum. Eğer, evet, biz bu birliğimizi sürdürdüğümüz sürece önümüzde hiçbir kuvvet duramaz, hı-hı, Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Evet.
Herhalde hocam bu operasyonda, harekattaki başarıda bir pay sahibi olan bir taraf varsa o da şunu da söyleyebiliriz. Savunma sanayindeki yerleşme ve millileşme. Yaklaşık %65 oranında bir milli savunma durumundayız. Savunmamız kendimize ait. Hı hı. Savunma ürünlerimiz ve kullandığımız mühimmatın da %99 civarı yerli ve milli. Bunu belirtelim. Herhalde bu operasyonun başarısında en önemli pay da bu milli savunma olsa gerek, değil mi?
Şimdi Türkiye'nin bu milli savunma sanayisiyle ilgili tarihçeyi birazcık bilenler, bununla meraklı olanlar Nuri Demirağ'dan, evet, başlayarak Vecihi Hürkuş'un, hı-hı, denemelerine, yani bizim savunma sanayinde ve uçak ve uzay sanayinde bir adım attığımızda bunu kimlerin ne amaçla akamete uğrattığını şimdi daha iyi anlıyoruz. Çünkü Türkiye sadece o 800 bin kilometre karelik kendi bu Anadolu sınırlarından ibaret bir ülke değil. Bakın insansız hava araçlarını, evet, yaptık. Hemen Katar'la ihracat anlaşması imzalandı. Hı hı. Arkasından göreceksiniz Pakistan'la ve birçok İslam ülkeleri, Afrika ülkeleri Türkiye'nin üretmiş olduğu o savunma sanayinin ürünlerini almak için sıraya girecektir. Çünkü Türkiye sattığı ürünün yazılımını da onlar, çünkü eğer siz bir dost ülkeye bunu satıyorsanız bunu o ülke kendi milli menfaatleri doğrusunda en iyi şekilde kullanacaktır. Fakat, evet, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere uluslararası silah sanayini elinde tutan ülkeler, mesela Suudi Arabistan'a silah satıyor. Diyor ki İsrail'e karşı kullanamazsın. Evet. Yazılımı bende olacak. Yani bilmem, hı-hı, bir sürü de şart şurt koşuyorlar.
Aynısını bize de yaptılar.
Aynısını bize de yaptılar yıllarca. Dolayısıyla Türkiye onlara göre farklı bir dünyaya bakış açısı ve misyon olduğu için eğer biz onların muadili ölçüsünde bir silah yaptığımızda, milli savunma sanayimizi geliştirdiğimizde hiçbir zaman bunu pazarlama konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. O halde niye Türkiye'nin bu alanda kalkınmasını istemiyorlar? Bir, Türkiye iyi bir pazardı. İki, evet, Türkiye bu alanda üretim yaparsa kendi pazarları olan ülkelere Türkiye'de bu ürünleri satıp, hı hı, yani çifte bir zarar, evet, söz konusu. Onun için de Türkiye'nin bir çivi çakmasını istememeleri onlar açısından gayet makul ve mantıklıdır. Ama biz de kendi hesabımızı kendimiz yapıp kendi göbeğimizi kendimiz kesip bu alanda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü geleceğin dünyasında güçlü bir ekonominiz, güçlü bir askeri silah sanayiniz, evet, ve ülke içerisinde bir güçlü bir birlikteliğiniz yoksa bir başkasına, hı-hı, yem olmaya mahkumsunuz. Evet. Çok şükür ki Türkiye bu üç alanda da, bakın tekrar ediyorum, güçlü bir savunma sanayiniz, güçlü bir ekonominiz, çünkü bunu finanse edecek, bir de ülke içerisinde milli birliğiniz, evet, varsa çok da fazla dünyanın ne dediğini dert etmeniz umurunuzda değildir. Ama, hı-hı, bu yoksa sürekli size verilen rolü oynamak zorunda kalıyorsunuz maalesef.
Evet. Peki bundan sonra ne olacak? Buna bakalım hocam. Afrin tamam ele geçirildi ama bu Afrin'de kalacak, yetecek bir durum değil. Münbiç var, Fırat'ın doğusu var. Daha da ötesi Irak sınırlarındaki Sincar var, Kandil var vesaire. Buralara ne zaman bir harekat düzenlenir? Neler öngörüyorsunuz?
İsterseniz olayı şöyle, Afrin'de bundan sonra ne olacaktan başlayarak devam edelim. Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani sizin şer gibi gördüğünüz bir olayın sonu hayır olabilir. Hayır gibi gördüğünüzde şer olabilir. Evet. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Şimdi benim hatırıma şey geldi, bu Hudeybiye anlaşması mı oluyor? Yani Hudeybiye Müslümanların pek lehine gözükmüyor.
Evet. İşte Mekke gidiş sebebiyle.
Bazı Müslümanlar da itiraz ediyorlar vesaire, ama sonuçta büyük faydalar sağlanıyor. Şimdi Suriyelilerin Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğinde bu başlangıçta büyük bir afetmiş gibi, şermiş gibi görüldü. Ama bugün geldiğimiz noktada baktığımızda Türkiye'de hakikaten o 90'lı yıllarda İmam Hatipler'in önü kapalıma amacıyla yapılan bu sanat okullarına yapılan operasyon nedeniyle ara eleman eksiği vardı. Şu anda Suriyeliler onu doldurdu. Yani bütün organize sanayi bölgelerinde kalifiye elemanlar Suriyeliler. İki, yani bu işin şey tarafı ekonomik. İki, şu anda Türkiye sınır boyunca İran sınırına kadar yapacağı bütün operasyonlarda Birleşmiş Milletler ve dünya kamuoyunda şu argümanı kullanıyor. Diyor ki benim ülkemde 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi misafir ediyorum. Ben İki sebeple operasyon yapıyorum. Bir, sınırımdaki teröristleri temizliyorum. İki, bu terörden arındırdığım yerlere ülkemde barındırdığım mültecileri getirip yerleştireceğim. Evet. Şimdi siz bunu söyleyince bunun üzerine yani bundan daha haklı, daha makul bir gerekçe yok. Şimdi biz Membiç'e operasyon yapacağız dediğimizde işte Amerikalılar DAEŞ'e odaklanıp Türkiye diyor ya senin ne işin var orada diyor.
Evet.
Ya Amerika'nın orada ne işi var? Kim çağırdı? DAEŞ işte ortada DAEŞ falan kalmadı. Dolayısıyla Türkiye Afrin'den başlayarak yani önce Cerablus ve Elbap'ta bu örneği sergiledi. Hızlı bir şekilde önce idare Türkiye'de olacak. Fakat yapacağı şey şu, terör unsurlarını temizledikten sonra mesela şu anda kamyon un gönderdiler. Evet. Fırınlar açıldı. Halkın en temel gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Orada demografik yapıya uygun olarak, çünkü orada birinci etnik unsur Sünni Araplar, sonra Kürtler ve Türkmenler var. Bu üç etnik grubun da temsil edilebileceği meclisler kurulacak. Türkiye'nin yönetim ve denetiminde mesela çok sağlık hizmetleri Suriye'de Türkiye'ye göre zaten önceden de giriydi. Sağlık alanında hastaneler, sağlık ocaklarının yapılması, yolların inşa edilmesi ve insanın hani insanı yaşat ki devletin yaşasın, bu Edebali'nin Osman Gazi'ye söylediği söz misali. Türkiye orada o Cerablus'ta yaptığının daha iyisini yaparak şu mesajı vermek zorundadır dünyaya, ki Türkiye'nin yaptığı da budur zaten. Suriye'nin geri kalanında yaşayan insanlar burada yaşayanlara gıpte etmeli, imrenmeli. Evet. Dolayısıyla Türkiye sadece bunu yapıyor. Ve bundan sonra da ne olacaktır biliyor musunuz? Membiç'te, Tel Abyad'da o Cezire kantonundaki insanlar oradaki PKK'lılara kendileri isyan edecek. Onları taşla sopayla kovalayacak. Evet. Ve bugün Tel Rifat'ta bu haberler gelmeye başladı. Yani çünkü insanlar bakıyor ki Türk askeri geldiği yerde insanlara aş veriyor, insanlara ilaç veriyor, insanların güvenliğini sağlıyor. Bir insan başka ne ister ki? Yani güvenliği olursa, hasta olduğunda tedavi
karnı
olursa,
karnı tok olursa
inancını yaşarsa, bu PKK'lılar da ezanı bile yasak etmişler.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye Afrin'de iyi bir
model oluşturursa
yani o diğer bölgelere askeri operasyon yapmasına bile gerek kalmayabilir. Nasıl ki bizim Türkiye'de bazı aklı evvel, hatta nasıl onları ateşe olarak, büyükelçi olarak atamışlar Musul'a filan. Şu anda evet, bir partinin
genel başkan yardımcısı,
işte sözcüsü, bu siyaset danışmanı. Evet. Afrin'de askerimizi şöyle tehlikeler bekliyor, Afrin'in şehir merkezine girersek şöyle kayıplar veririz filan. Hepsi kaçtı gitti.
Evet.
İşte öngörüler de bu kadar bazı insanların. Dolayısıyla biz Afrin'de insani olarak güzel bir model oluşturursak diğer bölgelere inanın operasyon yapmamıza bile belki gerek kalmayacak. Nasıl ki Fransızları Urfalıların kazmayla, kürekle, sopayla kovaladığı gibi, evet, oradaki PKK'lıları da oranın yerli halkı Allah'ın izniyle kovalayacaktır. İnşallah. Ve Türkiye'de onlara arkadan gereken desteği verecektir. Görelim inşallah, gelecek çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Artık Türkiye'nin içerisinde değil, dışarıda da bu ülkenin aleyhinde kim bir faaliyet yapıyorsa onu kaynağında kurutma kararı aldı ve buna da hızlı bir şekilde operasyonlarla Türkiye cevap veriyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım. Değerli dinleyenler, kısa bir aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programı devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyoruz ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda olup bitenleri konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde Afrin operasyonu, Zeytin Dalı operasyonunun başarılarını ve sonuçlarını konuştuk ve sebeplerini konuştuk. Bu başarıda neler rol oynamıştı diye. Şimdi hocam devam edelim. Rusya'dan PYD, YPG öyle bir örgüt ki daha önce de konuşuyorduk, İngiliz anahtarı gibi. Herkes bir şey bulduğu zaman ona yapışıyor, kullanıyor, atıyor demiştik. Zaman zaman Rusya da bu örgütü kullanıyor, destekliyor ama Rusya'dan farklı bir açıklama geldi, onu paylaşalım. İstanbul'da 3 Nisan'da yapılacak Türkiye-Rusya-İran liderleri zirvesine sayılı günler kala Moskova ilk defa PKK ve Suriye'nin kuzeyindeki PYD-YPG oluşumu hakkında DAEŞ modelinde terör örgütü tanımını yapmış. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani kaybedenler artık yavaş yavaş şeyden çıkarılır, elden çıkarılır ya... Evet. Ona bir işaret mi? Ne dersiniz? Rusya ne yapmak istiyor? Türkiye bir jest midir bu? Buyurun.
Önce Rusya kendi milli menfaatlerini düşünüyor. Rusya'nın çıkarı Suriye'ye Amerika vasıtasıyla aslında bir şekilde dolaylı olarak getirildi. Türkiye'nin önünü kesmek için. Fakat Amerika şu anda Suriye'ye Rusya'nın gelmesine bin pişman ama artık evet, iş işten geçti. Suriye niye geldi? Özür dilerim. Rusya Suriye'ye niye geldi? Hı hı. Yani oradaki çatışan gruplar, rejim, insanlar birbirini öldürmüş. Rusya'nın çok umurunda değildir. Hı hı. Rusya Tartus bölgesine, Akdeniz kıyılarına, Laskiye civarına askeri üslerini yerleştirdi. Rusya'nın gelecekteki hedefi bu Doğu Akdeniz havzasında Basra Körfezi kadar zengin petrol yatakları bulundu. Ve o coğrafyada o enerji paylaşımı savaşlarında söz sahibi olmak istiyor. Ve Suriye'de istediğini elde etti. Yani şu anda Suriye'nin hava sahasını kontrol ediyor. Akdeniz kıyısında askeri üslerini, yenilerini kurdu, eskilerini genişletti. Alabileceği maksimum fayda evet, elde etti. Bu saatten sonra da artık bu kavga dövüşün bitmesini istiyoruz Suriye'de. Evet. Yapılan harcama keseden gidiyor anlamında evet, maliyet. Biz hatta bazı siyaset bilimciler Amerika'nın Rusya'yı buraya getirerek enerjisini bitirmek İran'da olduğu gibi. Mesela İran halkının da %75'inin hayatından, durumundan şikayetçi olduğuna dair evet, basına yansıyan demeçler var. Çünkü savaş pahalı bir iştir. Evet. Amerika dünyanın jandarmalığını yapıyor ama attığı her bombanın da bir faturasını o civardaki bir ülkeye çıkarıyor. İşte bu Körfez Savaşı'nda Kuveyt'ten Suudi Arabistan'ın aldığı paraları düşünürsek.
Evet.
Peki PKK ile ilgili Suriye'nin Rusya'nın tavrına gelince Afrin bölgesinde onlar Rusya ile flört ediyorlardı. Fırat'ın doğusunda Amerika ile. Ve Rusya da bunları kaybetmeme adına, yani bir gün işe yarar, yani az önce bahsettiğiniz hı hı, gibi her kapıyı açan maymuncuk misali, Moskova'da PKK'nın, YPG'nin PYD'nin şeyleri vardı, ofisleri var, hala evet. var. Fakat Türkiye'nin bu süpürme harekatından sonra baktı ki Türkiye'yi karşısına almaktansa şeyin defterini dürmenin, PKK'lıları evet. Bir şekilde denklemden çıkarmanın daha karlı bir alışveriş olduğunu gördü. Şu anda Rusya ile Amerika Türkiye'yi kendi yanına çekmenin mücadelesini yapar duruma geldi. Eskiden hı hı. herkes Türkiye'nin ayağına kurşun sıkma yarışına girmişken bu Afrin operasyonundan sonra Amerika, Rusya, Almanya dikkat edin son bir haftadır Türkiye'yi kendi safında, kendi müttefiki yapma mücadelesi veriyor. Bu yönde de PKK'lılara yönelik hani tabiri caizse bir zılgıt
çekiyor.
Bunun sebebi de Türkiye'ye bu artık diyor Cenevre'de değil Astana'da bu hı-hı. süreci devam ettirelim. Çünkü Türkiye burada kritik öneme sahip. Amerika ile bir olup Arap ve Avrupa ülkeleriyle birlikte biz bu Suriye sürecini Cenevre masasına götüreceğiz derse Suriye Rusya'yı boşa düşürür. Rusya ve İran'ı. Tam tersine Rusya İran'la birlikte Astana sürecine ağırlık verirse bu sefer Amerika boşa düşmüş oluyor Suriye masasının kurulmasında. Evet. Bu nedenle terazinin hangi kefesinde olursa o tarafın kazanması muhtemel bir diplomatik bir sürece doğru gidiyoruz. Ve Türkiye'nin bu anahtar rolünü hem Amerika hem Rusya hem de Avrupa görmeye başladı. Ve Türkiye bundan sonra çok daha sözü dinlenen evet. bir ülke olarak PKK'nın da artık onarılmaz derecede çizilen bir karizması ve çok büyük eleman kaybı oldu. Yeni eleman devşiremiyor. Artı bu uyuşturucu ticaretinden elde ettiği paraların da büyük bir kısmı artık bu operasyon Afrin bölgesi aynı zamanda onların uyuşturucu trafiğini ve imalatını yaptığı merkezlerden biriydi ve para kaynakları da kurumaya başladı. Bu nedenle çöküşe doğru hızla bir gidiş söz konusu. Rusya bundan sonra Türkiye ile ilişkilerini daha sıcak tutmak hı hı. isteyecektir. Hatta F-4 yüz füzelerinin daha erken teslimi konusunda Türkiye'ye şey yapıyor. Yani ön alıcı açıklamalar hı hı. yapıyor.
Evet. Peki Rusya ile ilgili konuştuk. Şimdi ABD-Türkiye ilişkilerini de konuşalım biraz hocam. Dün önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasında ve açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. NATO müttefiki iki ülkenin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi vesaire bunun gibi hı hı. Diplomatik açıklama yapıldı. Ayrıntıya değinilmedi ama gündemde bir Münbiç meselesi var. Münbiç'te ABD Türkiye birlikte mi bir operasyon yapacak ya da ABD'liler oradan çekilecek mi? PYD, PKK oradan çıkacak mı? Bütün bunlar konuşuluyor ama ne olacak bu konuda? Bir kafa karışıklığı var. Acaba görüşmede bunlar konuşulmuş mudur? Ne yapılacaktır? Neler söylemek istersiniz? ABD-Türkiye ilişkileri açısından bir de dipnot olarak belirtelim. ABD'de daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyaretinde korumalara yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Hatta tutuklama kararları falan vardı. 15 polisten 11'isi beraat etmiş hocam ki kimisi ABD'de bile değildi o polislerden. Böylesine bir garabette yaşanmıştı. İşte onlardan 11'i beraat etmiş. Böylesine bir olumlu gelişme de var. Hani Türkiye-ABD ilişkileri açısından neler söyleyeceksiniz son telefon görüşmesiyle birlikte genel anlamda neler olup bittiğine dair?
Evet, az önceki konuşmalarımızı doğrular nitelikte. Amerika Afrin operasyonunun başarısından sonra Türkiye'ye olumlu bir sinyal veriyor. Fakat Amerika'nın şöyle bir açmazı var. Trump'ın çevresindeki o en kritik görevlerde bulunan işte ulusal güvenlik evet. danışmanı CIA başkanından tutun da
savunma bakanı,
Pentagon savunma evet. bakanı yetkililerin hepsi eski emekli generaller. Bunların biraz daha ortak özellikleri neokon evet. geleneğinden geliyorlar. Hatta bir din devleti diyebiliriz yani bu Hristiyan evet. İncil okuyup kararlara ona göre veriyorlar filan. Bütün dünyayı kendilerine düşman etmeye başladılar. Yani orada birazcık Amerikan siyasetini bilenler bu yapılanların tamamının Amerika'nın dünyadaki görünümüne zarar verdiğini söylemesine rağmen ısrarla devam ediliyor. Bundan bir tek memnun olan ülke İsrail var. Onun dışında yani Amerika İngiltere'yi bile kızdırdı, küstürdü. Yani Türkiye ile ilişkiler kopma noktasına geldi. Şu anda Çin'le onulmaz bir ticaret savaşı başlıyor. Ve Amerika'nın bunca sabıkasına rağmen bu telefon görüşmesi ne kadar ilişkileri tamir eder, ne kadar yol alınır, o da ayrı bir şüpheli konu. Ama işte bu FETÖ soruşturmaları, Nisan ayında göreceğimiz bu Halkbank davası vesaire, bunlar sümen altında bekleyen dosyalar. Ama şu da var, Amerika çok çabuk çark edebilen, yani menfaatleri değişiklik gösterdiğinde diğer müttefiğini satıp yeni müttefikler edinebilme becerisi olan bir ülke. Yani PKK'lıları, oradaki taşeronlarını çok çabuk satıp Türkiye ile de işbirliğine devam edebilir. Çünkü Amerika'nın şu anki yönetimi Trump, neokon ekibi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, hatta yanına Ürdün'ü de alarak İsrail'le bir blok oluşturdu. Hedefleri İran'a karşı bir operasyon çekmek. Şöyle, İran gibi bir Orta Doğu coğrafyasının en güçlü iki aktöründen birine operasyon yapmaya çalışıyorsanız Türkiye'yi karşınıza almamanız gerekiyor. Evet. Bu nedenle de Türkiye'yi kızdıracak hamlelerden bundan sonra biraz daha imtina edecekleri düşünülür. Ama adamların sağa solu belli olmayan frensiz araba gibi, bu şu andaki Amerikan yönetiminin direksiyonda olan kişiler hakikaten asker mantığıyla bakan, işin siyasi boyutunu çok hesaba katmayan, dümdüz düşünen insanlardan oluşuyor. Bu da dünya adına da bir felaket getirebilir ileride. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Yani bütün dünya coğrafyasında, Amerika'nın her yerde biliyorsunuz denizaltıları, uçak gemileri, savaş gemileri vesaire bir ülke.
Evet hocam, az önce bahsettiğiniz Trump'ın etrafında askerlerden oluşan bir yapı var dediniz. Onlardan biri kopmuş o yapıdan biri. Kim peki? Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster. Görevden alınmış Trump. En son onu harcamış ki bugüne kadar birçok ismi Trump gönderdi. Bu ne anlama gelir? McMaster acaba bu yapıya uygun değil miydi? Daha mı yumuşak bir tavrı vardı? Bu nedendir acaba?
Şimdi Trump iş başına geldiği günden bu yana ülkeyi kendi holdingini, şirketini yönetir gibi o mantıkla idare etmeye çalışıyor. Yani Amerikan kapitalist sisteminde siz bir yere bir müdür atadığınızda, bir CEO atadığınızda, yani o satışları artıramamışsa, üretimi artıramamışsa, karlılığı artıramamışsa tak diye görevden alınır. O kişinin geçmişteki yaptıklarına hiçbir vefa duygusu olmaz. Şu anda da Trump kendince başarısız gördüğü herhangi bir üst düzey yetkiliye sabah uyanıyor, Twitter mesajından seni görevden aldım diyor. Adam da kendisi 2-3 saat sonra haberi olabiliyor. Yani şu anda böyle bir uygulamanın olduğu bir Amerika'dan bahsediyoruz. Yani kendince Trump'a göre başarı gösterememişse, istenen başarı gösterememişse takdir görevden alınıyor.
Evet.
Şey böyle işliyor.
Sistem. Evet. Şöyle bir ilginç taraf var. Mesela McMaster'da, Tillerson daha önce görevden alınan Dışişleri Bakanı'nda Türkiye'ye gelmişlerdi ve uzun görüşmeler yapmışlardı. Hani biraz Türkiye'nin tezine yaklaşıyorlar mıydı acaba, böyle bir birileri tarafından hemen görevden alınıyorlar? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?
Türkiye'nin tezine yaklaşıyor demeyelim de, Amerika'da masa başından karar veren ekibe hem oradaki Yahudi lobisinin fonladığı medya, hem de bizim Türkiye'den kaçan bu FETÖ mensubu kişiler ellerinde kalın dosyalarla ne kadar Türkiye aleyhinde ve Türkiye'yi sıkıntıya düşürecek konular varsa bilgi veriyorlar. Onlar da bu kişiler Orta Doğu uzmanı kabul ediyor. Onların verdiği bilgilere göre Türkiye politikası uygulamaya çalışıyorlar. Her defasında çamura saplanıyorlar. Ve Türkiye'ye geldiklerinde bizim dışişleri bürokratlarımızın, askeri sivil istihbaratın onların önüne koyduğu dosyalarda, yani aslında yapılan işlerin hem Türkiye'nin hem Amerika'nın ve gelecekte ki Türk-Amerikan ilişkilerine zarar verdiğini akılcı, mantıklı bir şekilde ortaya koyduklarını adam inanıyor, gidiyor ama gittiğinde de görevden alındığını görüyor. Yani böyle de vahim bir durum var. O Tillerson hadisesinde de aynı şekilde bir anlayış birliği ne vardık deniyor.
Evet.
Bir anlayış birliği. Onlar da hemen diyor ki maşallah biz Türkiye ile anlaşmadık diyor. Zaten Türkiye anlaştığını söylemiyor ki. Yani Türkiye diyor ki bak Membiş'te diyor sen PKK'ları gönder beraber de idare edebiliriz. Evet. Veya sen çekil ben bunları göndermesini bilirim.
Evet.
Veya hem sen çekil hem bunlar çekilsin biz burayı asıl esas sahiplerine verelim.
Evet.
Şimdi hiçbirine de gelmiyorsanız o zaman ilişkiler bir yerden kopar. Yani hı-hı. Türkiye'nin bu Afrin harekatının başlangıcından tabi o hendek mücadelelerden beri göstermiş olduğu çok çelik bir irade söz konusu. Yani en tepedeki cumhurbaşkanından evet. en sade vatandaşına kadar yani biz bu terör hadisesine karşı faturası ne olursa olsun sonuna kadar gideceğiz diyor. Bu kararlılığı evet. gördüler. Daha önceki yıllarda Türkiye mesela bir Kandil'e operasyon yapardı. Kışın ortasında biz tam böyle sonuç alınacak derdik. Biz birliklerimizi geri çekmeyiz.
Evet.
Sizin faydanızadır diye Amerika'dan bir şey gelirdi.
Uyarı gelirdi.
Biz de daha ileri gitmezdik ama Türkiye evet. şu anda hiç kimseyi dinlemiyor ve hı hı. diyor ki kendi göbeğimi kendi keseceğim evet. ve devam ediyor.
Devam çok ediyor. Evet o devam ediyor dedik ki oradan hemen bir notla devam edelim. Bu arada Türkiye şu anda Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına da devam ediyor hocam hı hı. bizzat. Hem sınır dışından yani Türkiye'den Kuzey Irak vurulmaya devam ediyor. Hem de bizzat askerlerimiz tarafından orada hı hı. Bir temizlik yapılıyor. Ve şu ana kadar da herhalde 50'ye yakın terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar devam ederken Sincar'a yönelik de bir harekat söz konusu konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi Sincar denen yer bu Afrin'le Kandil'in hemen hemen ortasında bir hı hı. bölgede. Irak ile Suriye arasındaki geçiş güzergahında dağlık bir bölge. Orada daha önce Ezidi veya Yezidi dediğimiz Kürt kökenli Müslüman olmayan grupların da yaşadığı bir yerdi. İşte DAEŞ orayı önce bir ele geçirdi. Arkasından DAEŞ'i temizliyoruz diye hava bombardımanı yaptı Amerikalılar ve PKK'lar geldi yerleşti. Şu an Türkiye bu Sincar bölgesinde ikinci bir Kandil'in olmasına asla müsaade etmeyeceğini evet. müteaddit defalar deklare etti. Oraya bir operasyonun yapılması için de şeyi bekliyor Türkiye. Bu Irak'taki seçimler var hı hı, önümüzdeki günlerde. Evet. Bu seçim sonuçlarından sonra Irak hükümetine şu teklifte bulunuyor. Diyor ki buyur sen temizliyorsan biz sana gereken lojistik desteği de veririz. Veya birlikte yapalım. Eğer sizin yapacak gücünüz yoksa biz gireceğiz ve burayı temizleyeceğiz. Fakat bu arada bu seçim süreci gelecek. ...mesine kadar olan dönemde şu anda Türkiye yeni bir strateji belirledi. İşte havadan işte İHA'ların, SİHA'ların göndermiş olduğu görüntülerde böyle 20'li, 30'lu, 50'li PKK'lı grupları tespit ettiği yerde hemen hava operasyonlarıyla hı hı. onları imha ediyorlar. Ve dolayısıyla da her gün bakıyorsunuz 20, 30, 40 teröristin
evet.
Irak'ın kuzeyinde bertaraf edildiği haberleri geliyor. Yani şu anda bu Irak'ta yeni yönetim gelinceye kadar bu şekilde lokal
evet.
operasyonlar olacak. Fakat Suriye'nin geri kalan bölgesine olan operasyonlarda ise şu Membiş'te biz bir insani işlemleri bitirdikten sonra o sivil halkın desteğiyle birlikte bir operasyon yapıldığında hı-hı. daha az maliyetli olacaktır ama her ne şekilde olursa olsun Türkiye bu İran sınırına kadar olan 30 kilometrelik bir hat boyunca terörden, PKK'dan arındırılmış güvenli bir bölge projesinden asla vazgeçmeyecektir. Yani
evet.
bu belki yani devlet, ben hep derslerde de öğrencilere söylerim. Devlet aklı şöyle işler. Yarına bırakır ama kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.
Güzel.
Yani evet. yarına bırakır ama yanına bırakmaz,
yanına bırakmaz.
Ve sanırım bu PKK'lılar da bunu yanına bırakmayacak.
Hı hı, İnşallah hocam. Peki bir başka bir itirafla devam edelim. İsrail zaman zaman Suriye'de hava operasyonları yapıyor ama İsrail'den yapılan bir itiraf dikkat çekiyor. İsrail ordusu 2007'de Suriye'de nükleer reaktör olduğundan şüphelendiği tesisi hava saldırısıyla yok ettiğini itiraf etmiş. 2007'den bahsediyoruz. İsrail İstihbarat Bakanı Katz bunun o dönem Suriye'ye, bugünse İran'a bir mesaj olduğunu söylüyor. Ne demek istiyor hocam İsrailli bakan?
Şimdi bunlar aylar, yıllar öncesinden yeni çıkan böyle bilgiler, evet, medya düşmesiyle anlıyoruz. Ta bizim 15 Temmuz öncesinde bu kirli ittifakı kurmuşlar. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sisi'nin başkanlığındaki Mısır ve Ürdün'ü de içerisine alan ortak hedef olarak da İran'ı görüyorlar. Fakat İran'a operasyonu yapabilmeleri için de Türkiye'de edilgen, kendilerine hayır demeyecek bir yönetim sisteminin olması gerekiyor. Evet. Yani Türkiye'nin de bu olayların içinde olmasa bile teşne bir yönetim olacak. İşte 15 evet. Temmuz operasyonu geldi. İşte bu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilmesi operasyonu, hı hı, vesaire, bunlar hiçbirinde başarılı olamayınca işi düşmanlığa vardırdılar. Ama onların nihai hedefi bir İran operasyonu. İşte buradaki nükleer tesislerin bombalandığı vesaire haberlerine gelince de şu anda onulmaz bir şekilde İsrail ile İran arasında bu nükleer üzerinden bir mücadele gidiyor. Çünkü İran uranyum zenginleştirme konusunda oldukça mesafe kat etti. Burada anlaşılması açısından söylüyorum. Mesela Pakistan atom silahına sahip tek İslam ülkesidir, evet, dünyada. Nükleer silahı var. Fakat uranyum zenginleştirme yapamıyor. İran ise ben diyor nükleer silah yapmayacağım. Ama diyor nükleer tesislerden enerji üreteceğim. Fakat kendi yakıtımı da kendim yapacağım. Evet. Yani tamamen %100 yerli. Buna da İsrail başta olmak üzere dünyadaki bütün
ülkeler
hemen karşı çıkıyor ve İran'ın tepesinde boza pişirmelerinin sebebi o. Yoksa İran bir tane değil 20 tane nükleer tesis yapsa, fakat uranyum zenginleştirmesini yapmayacağım ve sizden yakıt satın alacağım dese, zaten şeyleri yani ilmeği boğazına atıyor, nasıl olsa istediğimiz zaman istediğim şekilde yönlendiririz diyorlar. Şu anda İran'ın hedefli olmasının sebebi bu nükleer programından vazgeçmemiş, evet, olması ve Suud başta olmak üzere Körfez ülkelerinde İran'la korkutup alabildiğine silah satıyorlar. Ve işte şu anda o sattıkları silahlarla birlikte de sanırım bunları topyekun İran'ın üzerine salacaklar. Ve orada bir kanlı hesaplaşma olursa da işte Orta Doğu'da yeni bir kan gölü olacak. Evet. Çünkü Trump'ın misyonunda daha önceden söyledim, silah ve petrol lobisi getirmişti iş başına. Ne kadar çok savaş, ne kadar çok kan, o kadar, evet, çok silah satışı demektir. O da Amerikan ekonomisine artı para demektir. Dolayısıyla şu anda Amerikan yönetiminin dünyada yapmaya çalıştığı en büyük şey savaş çıkarmaktır, evet, ve silah satmaktır.
Evet hocam, bir başka konuyla devam edelim. Vaktimiz de daralıyor. Rusya'da seçimler vardı geçen hafta, evet, ve seçimin galibi de herhalde sürpriz olmasa gerek Putin oldu. %70'ler oranında bir oy, evet, oranıyla, ilginç. Putinli Rusya devam ediyor. Neler söylersiniz? Ne gibi bir önümüzde 5 yıl var? Hem Putin açısından hem Rusya açısından neler söylemek istersiniz
yani
hocam?
Dünya açısından olumlu bir gelişme. Çünkü 90 sonrası Sovyetlerin çökmesiyle birlikte tek başına kalan Amerika'nın neler yapabileceğini gördük. Evet. Daima nasıl ki bir iktidarın karşısında güçlü bir muhalefet olursa, denge oluşturuyorsa, Putin şu anda Amerika'yı dizginleme bakımından bir fren vazifesi görüyor. Ama şunu da unutmayalım. Bu uçak düşürme hadisesinden sonra Rusların Türkiye'ye karşı yapmış olduğu şeyi, 300 yıllık tarihimize baktığımızda hep Osmanlı-Rus savaşlarıyla dolu. Yani biz şu anda Rusya ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ve Putin ile Erdoğan iyi anlaşıyor vesaire, ama yani damarına ve çıkarına dokunduğumuz zaman da Rusya'nın dostumuz olmadığında bilmekte, evet, fayda var. Ama şu an için ihracat, ithalat, turizm gelirleri vesaire karşılıklı bağımlılık olarak Türkiye ile olumlu bir ilişkiler var. Ama bu işler iyi giderken böyledir. İşler sarpa, evet, sarpın neler olabileceğini hesaba katıp ona göre düşünmemiz lazım. Ama Amerika'yı dengelemesi bakımından olumlu bir gelişmedir diye düşünüyorum.
Peki hocam, programımızın da sonuna geldik ama önemli birkaç hadise var. Onlara da değinerek noktalayalım birer cümle şeklinde. Selman ABD'deydi. Yani kim Selman? Suudi Arabistan Veliaht Prensi Trump'la görüştü ve orada Trump'ın kendisine bir böyle bir kartonda yapılan anlaşmalara dair notlar göstermesi dikkat çekti. Selman'ın da böyle bir memnuniyetsizliği fotoğraflara yansıdı. ABD ziyaretini nasıl değerlendirirsiniz Veliaht Prensi?
Şimdi Veliaht Prens'in akıbetini ben hakikaten merak ediyorum. Şu anda bütün teamüllere alt üst etti.
Evet.
Ve Suudi Arabistan'ın bütçesini kat kat aşacak bir şeyde bu Akabe Körfezi civarında Neon projesini, bu İsrail'in de perde gerisine desteklediği bir şey var. Mısır'ı da yanına alarak. Evet. Yani bu önümüzdeki aylar ve yıllarda bu Amerika ile ve İsrail'le olan flörtünün ekonomik bedelini halk biraz zor sırtlayacak ve başına da çok büyük çorap örecek gibi geliyor. Çünkü şimdilik o prenslere hapse atıp onların paralarına çökerek işi götürüyor ama bu halka yansıması bunun çok ağır olacaktır ve önümüzdeki aylar ve yıllarda Suudi Arabistan içerisinde mevcut Selman ve yönetimine karşı büyük tepkiler olacağını tahmin ediyorum.
Evet. Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında hocam. Bu seçimlerde Libya eski lideri Kaddafi'nin verdiği paralarla seçim yürüttüğü için böyle bir soruşturmada gözaltına alındı. Sarkozy'nin akıbeti nasıl olur?
Evet, Sarkozy işte bir dönem Fransa Cumhurbaşkanı, ana ve baba tarafından Yahudi bir aileden gelen bir siyasi figür. Ama bakıyorsunuz işte Kaddafi'nin paralarıyla seçim propagandası yaptığı ortaya çıkıyor. Yani bir taraftan siz ticaret yaptığınız için bir takım ambargolara, işte diktatörle iş yapıyor diye dünya medyasında sizi, yani Türkiye'yi vesaire ülkeleri
karalıyorlar.
Ama diğer taraftan kendi seçim propagandalarını oradan almış olduğu haraç ve rüşvetlerle finanse ediyorlar.
Evet.
Bu hep yaptıkları bir şey. Yani hele hele Amerika'da bu vakayı adiyeden bir şeydir. Dolayısıyla bu çokça yaşanan fakat gün yüzüne çıkan olaylardan sadece bir tanesidir. Bunu da bu şekilde not etmek gerekir.
Peki hocam. Son olarak Kabil'de ve yani Afganistan'da ve Somali'de istikrarsızlaştırma operasyonları devam ediyor. Her geçen gün patlamalar, ölümler meydana geliyor. Buna da bir cümleyle değinelim ve noktalayalım programımızı.
Artık eskiden emperyalist ülkeler ordularıyla, tanklarıyla, toplarıyla girerlermiş. Artık terör örgütlerini finanse ederek, istihbarat örgütleri vasıtasıyla finanse ettikleri teröristler vasıtasıyla canını yakmak istedikleri ülkelerde operasyon yapıyorlar. Somali'de şu anda Türkiye bir altyapı oluşturuyor. Türkiye'nin ayağına kurşun sıkma hadisesidir. Yani eminim Somali'de patlayan her bomba Türkiye'ye verilen bir mesajdır. O Afganistan'daki olayların da ülkeyi istikrarsızlaştırarak bu Çin'in Londra arasındaki İpek Yolu projesini akamete uğratmaktır. Ve bunun perde gerisinde de İsrail ve Amerika'yı bulursanız hiç şaşırmayın.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada önemli konulara değindik ve perde arkalarını aralamaya çalıştık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz size.
Hayırlı akşamlar efendim.
Haftaya yeniden başka bir medeniyet coğrafyamız programında birlikte olmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
Sağ olun.